Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 33.
Aynı kişiyi eğer yalnızca sadaka verseydik, onu çocuk rolüne ve bağımlılığa itmiş olurduk. İnsanlara rehberlik edersek, beceri kazandırırsak ya da bir öğrenciye maddi yardımda bulunursak, sadaka vermiş değil desteklemiş oluruz. Sadaka vermek bağımlılığa, desteklemek ise bağlılığa yol açar. Çocuk ana babalar toplumunda sadaka, dolayısıyla bağımlı ilişki tercih edilir. Günlük konuşmalarımızda yardım dediğimizde karşımızdakini yetişkin yerine koyarak desteklemeyi değil, çocuk yerine koyarak sadaka vermeyi kastederiz. Örneğin yardım kelimesine eş anlamlı bir ifade vardır. Bu da elinden tutmaktır. Söz gelişi tecrübeli bir tüccar, genç bir meslektaşına yardım ederse elinden tuttu ya da babalık etti deriz. Bunu söylerken bu iki tüccar arasında el tutma davranışı ile sembolize edilen bir ana baba çocuk iletişimi bulunduğunu kastetmiş oluruz. Özetle bizim gözümüzde yardım edenle yardım edilen arasında yetişkin yetişkine bir iletişim yoktur. Yardım eden ana baba, yardım alan ise çocuktur. Sonuç olarak şu söylenebilir. İnsanlara sadaka vermek, bu amaçla imaretler kurmak doğru ve gerekli olabilir. Ancak yeterli değildir. İhtiyacı olanları, onları bağımlı kılmayacak şekilde desteklemek de gereklidir. Böylece o insanları, yaşamın güçlükleriyle mücadele edebilen yetişkinler haline getirebiliriz. Su küçüğün, söz büyüğün. Çocuk ana babalardan oluşan bir toplum olduğumuzu, günlük yaşamda çocuk ana baba türü iletişimi doya doya yaşamak istediğimizi gösteren güzel bir atasözü var. Şöyle, su küçüğün, söz büyüğün. Bu söz bize neyi anlatıyor? Böyle bir sözün doğruluğuna inanan kişilerin, kişiler arası ilişkiler konusundaki beklentileri sanırım şöyle sıralanabilir. A. Büyükler küçükleri korumalı, büyükler koruyucu ana baba olmalı. B. Küçükler, büyüklerin sözünü dinlemeli, uslu çocuk olmalı. C. Çocuklar haddini bilmeli. Çocuklar, insanlar, kendilerini doyuran, koruyan kişilere itaat etmeli, büyüklerin görüşlerine karşıt fikirler ileri sürmemeli. Böyle olmasında ne zarar var diyebilirsiniz. Kanımca, büyüklerin küçükleri doyurmalarında ve kollamalarında hiçbir sakınca yoktur. Fakat büyükler bu fedakarlıklarının karşılığında söz söyleme tekelini ellerinde tutmak istediklerinde problem ortaya çıkmaktadır. Su küçüğün söz büyüğün anlayışını benimsediğimizde büyüklerle küçükler arasında diyalog kopukluğu kaçınılmaz olacaktır. Ülkemizde hala köylerde, kasabalarda birçok kahvede gençler ve yaşlılar ayrı ayrı yerlere oturmaktadırlar. Bunun bir istisnası vardır. Yaşları kaç olursa olsun mülki amirler ve öğretmenler yaşlılar tarafına buyur edilir. Evlerde, tarlalarda, çoluk çocuk sahibi de olsalar genç insanlar, babalarıyla ve dedeleriyle karşı karşıya geçip rahatça konuşamamaktadırlar. Gençlerin büyüklerin görüşlerine itiraz etmeleri yasaktır. Bunu belki anlayabiliriz. Fakat gençlerin itiraz etmeksizin babalarının önünde kişisel görüşlerini dile getirmeleri de yasaktır. Böyle olunca kuşaklar arasında aşılması zor bir duvar ortaya çıkmaktadır. Gençler muhtemelen hayranlık duydukları babalarını uzaktan gözleyebilmekte ve gözledikleri kadarıyla özdeşim kurabilmektedirler. Babalarıyla konuşup tartışma şansları olmayan bu gençlerin babalarının bilgi birikiminden yeterince yararlanmaları ve kendilerini birer yetişkin olarak geliştirmeleri, gerçekleştirmeleri mümkün olmamaktadır. Geleneksel yaşam biçimimizde kuşaklar arasında inanılması zor bir hiyerarşi vardır. Babaların ve annelerin kendi çocuklarını büyüklerin yanında sevmeleri, hatta onlara doğduklarında kendi istedikleri isimleri vermeleri ayıptır, yasaktır. Nice köyümüzde şöyle bir kural hala geçerlidir. Genç bir babanın çocuğu yere düşse, yüzü gözü kanasa, bu babanın babası yani çocuğun dedesi kaldır demeden baba çocuğunu yerden kaldıramaz. Eğer otomatik olarak düşen çocuğunuzun yanına koşarsanız çevre sizi ayıplar. Uslu çocuk olup babanızdan emir beklemeniz gerekir. Ne demişler? Su küçüğün, söz büyüğün. Çocuğunuzun hayatı tehlikede bile olsa kendi başınıza karar veremezsiniz, yetişkin olamazsınız. Toplum sizi büyüklerin gözüne bakan çocuk rolünde görmek ister, bağımlı olasınız ister. Öğrenci arkadaşlarımla yaptığım bireysel ve grupla danışmalarda gözlediğim kadarıyla gençlerle babaları arasındaki diyalog kopuklukları her iki tarafa da acı vermektedir. Genç arkadaşlarımla aramda geçen konuşmalardan bir kısmı şöyledir. Ben, babanın olumsuz yanlarını sıraladın. Olumlu yanı da var mı? Genç, hiç düşünmedim. Ben, şimdi düşünür müsün? Genç, babam dürüst bir insandır. Dürüstlüğüyle iftihar ediyorum. Ben, bunu ona söyledin mi? Ya da söyleyebilir misin? Genç, hayır söyleyemem. Ben, niçin? Genç, ayıp olur. Ben, peki babanı hiç öptün mü? Genç, elini öperim ama yüzünü öpmem. Yüzünü de öpmek isterdim ama öpemem. Ben, niçin? Genç, ayıp olur. Ben, ayıp olacağını kim söyledi? Genç, bilmem, ayıp olur işte. Sevgili okurlarım, bizler öğüdü severiz. Hoşgörünüze ve alışkanlığınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Henüz fırsat varsa ana ve babalarınızı öpünüz. Onlara sizinle iftihar ediyorum deyiniz. Aksi halde yarın çok geç olabilir ve çok ayıp olur. Kime karşı mı? Kendinize karşı. 2. Devlet vatandaş, baba ve çocukları. Bir toplumda çocuk ana baba iletişimi yaygın olunca o toplumdaki kişiler ile kurumlar arasında da benzeri iletişim yaşanması doğaldır. Çocuk ana babalar toplumunda özellikle devlet ve onu temsil eden kişiler ana baba, vatandaşlar ise çocuk rolünde görülür. Osmanlı'da böyleydi, hala da böyledir. Vatandaşlarımızın gözünde devlet babadır. Galiba belediye ise ana. Ankara'nın eski belediye başkanlarından Vedat Dalokay da silen süpüren belediyeyi annelerimize benzetmişti. Sanırım Japon kültürü de bizim kültürümüze benziyor. Geleneksel Japon kültürü ile ilgili kaynakları Benedict Güvenç 1992 gözden geçirirseniz Japonların da bir çocuk ana baba toplumu olduklarını gösteren örnekler bulunduğunu görürsünüz. Bu kaynaklardan birisi olan Krizantem ve Kılıç'ta Benedict, Japon insanının çeşitli çelişkiler sergilediğini, örneğin bir yandan çok itaatkar, bir yandan ise çok isyankar olduğunu belirtmektedir. Benedict'in psikolojik açıdan irdelediği bu durum kanımca hiç de anlaşılmaz değildir. Japon toplumu da bir çocuk ana babalar toplumu olduğuna göre, Japon insanı otorite karşısında çocuk rolü oynamak zorundadır. İkinci bölümden hatırlanacağı üzere çocuk rolünün kapsamında doğal, uslu ve asi çocuklar vardı. Geleneksel toplum yapısında kişilerin doğal çocuklarını sergilemelerine pek fazla izin verilmez. Kişilerin geriye iki şansları kalmaktadır. Uslu çocuk ve asi çocuk. Herhalde Japonlar yerine göre bu iki rolü de sergiledikleri için hem itaatkar hem de isyankar olarak tanınmışlardır. Aynı durum geleneksel kültürümüz, özellikle Osmanlı dönemi içinde geçerlidir. Osmanlı'da padişah-kul iletişimi. Osmanlı döneminde padişah bir baba idi. Taba ya da kul adı verilen vatandaş ise çocuktu. Şekil 42'de görüldüğü üzere bu çocuk, yani vatandaş, eğer çiftinin çubuğunun başında ise ya da kışlasında oturuyorsa uslu çocuk rolündeydi. Kullar isyan edip dağa çıktıklarında ya da kazan kaldırdıklarında ise asi çocuk rolü sergilemekteydiler. Eğer kullar uslu çocuk olursa padişah koruyucu ana baba. Eğer asi çocuk olursa padişah eleştirici, cezalandırıcı ana baba olmaktaydı. Bazen de genç Osman örneğinde olduğu gibi otoriteyi ele geçiren kullar asi çocuk rolünden çıkıp padişaha karşı cezalandırıcı ana baba rolü oynamaktaydılar. Sonuçta Osmanlı'da tahterevallinin ya bir ucu yukarıda idi ya da diğer ucu. Yani padişah ile vatandaş arasında yetişkin yetişkine bir etkileşim yoktu. İki güçten birisi ana baba, diğeri ise çocuk konumundaydı. Konumunu muhafaza etmek isteyen ise ötekine karşı sert davranmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Çocuk ana babaların geleneksel toplumunda su küçüğün, söz büyüğün anlayışı hakim olduğu için çocukların söz istemeleri saygısızlık ya da isyan kabul edilmiştir. Uzun süre çocuk yerine konulan kişiler de zaten bir yetişkin üslubuyla konuşmayı becerememekte, ancak isyan ederek söz istemektedirler. Bu yüzden olsa gerek, Osmanlı'da halk ya da asker otorite önünde konuşmak istediğinde bu durum söz ayağa düştü şeklinde tanımlanmaktaydı. Bir toplumdaki yaşam biçimi ile o toplumdaki iletişim biçimi arasında karşılıklı etkileşim vardır. Toplumdaki yaşam biçimi, örneğin devletin organizasyonu ve yürürlükteki yasalar, o toplumdaki kişiler arası iletişimlerin niteliğini belirler. Aynı zamanda toplumdaki mevcut iletişim örüntüsü ise söz konusu organizasyonun ve yasaların var olma nedenlerinden birisidir. Yukarıdaki örneğe bakalım. Çocuk ana baba etkileşiminin yaygın olduğu Osmanlı döneminde vatandaşın padişah ile yetişkin yetişkine bir iletişime girememesinin iki nedeni vardı. Hem vatandaşın davranış repertuarında bu tür bir iletişim tarzı yoktu, hem de yetişkin yetişkine iletişim için gerekli kurumlar mevcut değildi. Örneğin padişah yörükleri, göçebe Türkmenleri iskana zorladığında bu insanların itirazda bulunabilecekleri bir idari mahkeme, bir danıştay yoktu. Bu durumda vatandaşın devlet ile yetişkin yetişkine bir iletişime girme şansı da yoktu. Haksızlığa uğradıklarını düşünenler ya ses çıkarmayıp uslu çocuk olacaklar ya da ferman padişahın dağlar bizimdir diyerek asi çocuk olacaklardı. Bugün eğer belediyenin mülkünüzü kamulaştırırken haksızlık ettiğini düşünürseniz ya da öğretmeninizin size hak ettiğinizden düşük not verdiğine inanırsanız başvurabileceğiniz mahkemeler vardır. Gerektiğinde mahkemeye başvurmak bir yetişkin tavrıdır. Yeni öğrendim. Türk söylemez, söylenir diye bir söz varmış. Eğer bana haksızlık ettiler, hoca bana taktı gibilerden sözler söyleyerek ortalarda dolaşırsak söylenmiş oluruz. Bu ise bir çocuk tavrıdır. Eğer yasal yollara başvurursak bu kez söylemiş oluruz ki bu da bir yetişkin tavrıdır. Ya da diyelim ki oy kullanmadan partileri eleştirirsek söylenmiş, oyumuzu kullandığımızda ise söylemiş oluruz. Bugün toplumca söylenmekten söylemeye giden yolda bulunduğumuz kanısındayım. Eşkıyalarda çocuktan ana babaya doğru. Çeşitli ülkelerin sözlü ve yazılı edebiyatlarında efsaneleşmiş eşkıyalara rastlarız. Eşkıyaları efsaneleştirme geleneğinin ürünü olan bu kahramanlardan bazıları Robin Hood, Billy the Kid, Jesse James, Köroğlu, Yalnız Efe, Çakıcı Efe ve İnce Mehmet'tir. Moran 1991. Söz konusu efsanevi eşkıyaların sahip oldukları özellikler, bu kitap kapsamında ileri sürdüğüm bazı görüşleri destekler niteliktedir. Hatırlanacağı üzere yukarıda, çocuk ana babalardan oluşan geleneksel toplumlarda insanların çocuk rolünden ana baba rolüne geçtiklerini belirtmiştim. Efsaneleşmiş soylu eşkıya motifine baktığımızda bu durumun onların yaşantısı içinde geçerli olduğunu görürüz. Yukarıda adları belirtilen kahramanların hemen hepsi başlangıçta uslu çocuktur. Sonra bir derebeyinin ya da ağanın zulmüne uğrarlar. Diğer bir ifadeyle otoriter ana babanın hışmına uğrarlar. Bu baskı uslu çocuk olan kahramanımızın asi çocuk olmasına yol açar. Artık kahramanımız otoriteyle mücadele eden asi çocuktur. Bir süre sonra ise ana baba rolüne geçmesi kaçınılmazdır. Çünkü derebeyini, ağayı cezalandırması ve halkı koruması gerekmektedir. Bu durumda kahramanımız derebeyine, ağaya karşı cezalandırıcı ana baba rolü oynamaktadır. Bir zamanlar kendisine zulmeden kişiye artık o zulmetmektedir. Aynı kahraman ise halka karşı koruyucu ana baba rolü oynamaktadır. Halk ona umut bağlamış, onu efsaneleştirmiştir. Soylu eşkıyalara ilişkin bu değişim öyküsü şekil 43'te görülmektedir. Berna Mora'nın 1991 Türk romanına eleştirel bir bakış adlı eserinde Hobsbawm tarafından ortaya konan soylu eşkıyalara ait özellikler sıralanmaktadır. Bu özelliklerden birkaç tanesini aşağıda ele almak ve bunları kitabımızda kullandığımız terminoloji ile açıklamak istiyorum. Şöyle. 1. Bir derebeyi ağa, soylu eşkıyaya ya da çevresine zulmeder. Ana baba çocuğa baskı yapmakta, ondaki doğal çocuğu bastırmaktadır. 2. Soylu eşkıya haksızlığa uğradığı için dağa çıkar. Asi çocuk ana babaya karşı çıkmaktadır. 3. Soylu eşkıya haklı olmak koşuluyla öç almak için derebeyini ağayı öldürür. Soylu eşkıya zorbalara karşı eleştirici, cezalandırıcı ana baba olmuştur. 4. Halkı zorbalara karşı korur. Halk kendisine hayrandır, halk tarafından efsaneleştirilir. Soylu eşkıya halk için koruyucu ana baba olmuştur. 5. Soylu eşkıya yalnızca zorba derebeyini ağaya karşıdır. Kralın düşmanı değildir. Soylu eşkıya çocuk ana babadır. Kralın karşısında çocuk, halkın karşısında ana babadır. Toplumdaki nihai ana baba kraldır. Bu yüzden soylu eşkıya ara kademelerdeki ana babalara isyan eder ama en büyük ana babaya yani krala isyan etmez.
Ayrım sonu.